Bugün Romalılar 2, 17'den 29'a okuyacağız ve bu ayetlerin bizlere öğretisine bakacağız. Pavlus'un burada ne demek istediğini anlamaya çalışacağız. Evet, önce Rabbin önüne gelelim. Önce Romalıları okuyalım, daha sonra Rabbin önüne gelip dua edeceğiz. Evet, Romalılar 2, 17'den 29'a. Ya sen kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil Tanrı'nın övgüsünü kazanır. Dua edelim. Rabbimiz, senin önüne geliyoruz. Sonsuz lütfunu ve merhametini duyurmak üzere bugün senin önüne geldik. Senin kutsal kelamını açtığımızda kutsal ruhun bizi aydınlatsın ve yüreklerimizi hazırlasın diye dua ediyoruz. Romalılar 2:17-29'da öğreteceğin gerçeği doğru bir şekilde kavrayabilmemiz için zihnimizi berraklaştır diye dua ediyoruz. Kendi doğruluğumuza değil, İsa Mesih'in lütfuyla bize verilen doğruluğa güvendiğimiz bir imanla bizleri donat diye dua ediyoruz. Rab, senin kelamını duyduğumuzda kulaklarımızı tıkayan gururumuzu kır ve bizlere senin huzurunu tattır diye dua ediyoruz. Göksel Babamız, kelamının her bir harfinin içimize yerleşmesini ve ruhsal yaşamımızı yenilemesini sağla. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet, kutsal yazılar kurtuluşu çeşitli şekillerde bizlere açıklıyor, tanımlıyor. Kurtuluş günahın köleliğinden kurtulmaktır. Bugün vaftiz dersinde bu konuyu özellikle konuştuk. Günahın kölesiyiz. Karanlıkta yol bulmaya çalışıyoruz. Diğer körlere soruyoruz. Onlar da bizi karanlığın başka uçlarına götürüyor. Ama kurtuluş bu kölelikten, bu karanlıktan kurtuluştur arkadaşlar. Kurtuluş yeniden doğmaktır. Yepyeni bir yaşama geçmektir. Kurtuluş su içmek, susuzluktan ölürken su içmek, kana kana su içmek ve susuzluğunuzu gidermek gibi bir şeydir. Ve bu liste tabii uzayıp gidiyor. Kurtuluş aynı zamanda emeğin, işin, çalışmanın yorgunluğundan dinlenmek olarak da tanımlanıyor. İsa Mesih Matta'da şöyle diyor: "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm." Bir nevi bana gelin, bana yaslanın, Başınızı bana yaslayın. Bana güvenin. Bende dinlenin diyor İsa Mesih. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Kurtuluş, işlerin, çalışmanın, emeğin yorgunluğundan dinlenmenizdir. Ancak önemli olan soru, nerede dinlendiğiniz sorusudur. Yorgunluğunuzu nerede atıyorsunuz? Nerede dinleniyorsunuz? Arkadaşlar, yorulunca ne yapıyorsunuz? Nerede dinleniyorsunuz? Nasıl rahatlıyorsunuz? Bugünlerde insanlar sosyal medyaya gidip kısa kısa videolar izliyorlar. Bu şekilde dinleniyorlar veya oyalanıyorlar veya zaman geçiriyorlar ya da rahatlıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Başınızı nereye yaslıyorsunuz? Nasıl dinleniyorsunuz? Nasıl rahat ediyorsunuz? Veya nerede dinleniyorsunuz? Dinlenmeniz oyalanmadan ibaret mi? Ya da bu hayatı bu şekilde oyalanarak mı geçiriyorsunuz? Evet, Romalılar 1:18'den 3:20 ayetlerine baktığımızda bu ayetlerde Pavlus doğru olmadığımızı ve İsa Mesih'in doğruluğuna ne kadar muhtaç durumda olduğumuzu bizlere anlatıyor. Ve burada 2:17-29'da gururlu Yahudileri diğer uluslardan olanların hak ettiği gibi Tanrı'nın aynı doğru ve adil suçlamasına, mahkumiyetine maruz bırakmaya devam ediyor. Evet, Pavlus 1. bölümde Romalılar 1'de Romalıların özel vahye, yani kutsal yazılara sahip olmasa da suçlu olduklarını, Tanrı'yı tanıdıklarını ama Tanrı tanımaz bir şekilde hareket ettiklerini söylüyor. 2. bölüme geldiğimizde bunu Yahudilere söylemeye başlıyor. Tanrı'yı tanıdıkları halde, sünnetli oldukları halde, yasaya sahip oldukları halde, söze sahip oldukları halde söze sahip çıkmıyorlar. Şekille, şekilcilik yaparak dincilik yapıyorlar. Bu şekilde dindar davranmaya çalışıyorlar ama Pavlus burada onların suçlu olduklarını söylüyor. Ve Tanrı'nın İsa Mesih'te açığa çıkardığı doğruluğa dayanmak yerine Pavlus onların kendi doğruluklarına dayandıklarını, kendi Yahudiliklerine, yasaya sahip olmaya dayandıklarını ve hatta sünnetliliklerine güvendiklerini söylüyor. O halde iki türlü doğruluk görüyoruz burada. Yani yasaya itaat ederek sahip olduğumuzu düşündüğümüz doğruluk, yani yasayla geldiğini düşündüğümüz, yasaya bağlı olarak, yasaya itaat ederek sanki sahip olduğumuzu düşündüğümüz bir doğruluk ve Tanrı'nın İsa Mesih'te Mesih'in lütfuyla verdiği doğruluk, Mesih'in karşılıksız verdiği doğruluk. Şimdi siz bugün hangi doğrulukta dinleniyorsunuz arkadaşlar? Siz Mesih'e bakarak Mesih'in doğruluğunda mı dinleniyorsunuz? Onun sizlere vermiş olduğu o karşılıksız doğrulukta mı dinleniyorsunuz? Kendi işlerinizde mi dinleniyorsunuz? Ya da yasayla mı dinleniyorsunuz? Evet, nerede dinleniyorsunuz? Siz bugün yasaya itaat ederek elde ettiğiniz doğruluğa mı, yoksa İsa Mesih'in lütfuyla gelen doğruluğa mı yaslanıyorsunuz? Hangi doğruluğa güveniyorsunuz? Kendi hayatınıza bakın. Düşünün. Nereye yaslandığınıza bir bakın. Evet, ilk olarak 17-20 ayetlerinde İsrail'in gururuna bir bakın. Çocuklar, size bir soru soralım. Gurur nedir? Gurur veya böbürlenme. Bazen böbürleniyoruz böyle. Böbürlenme biraz daha olumsuz gibi. Gurur iki anlamı var değil mi gururun? Hem olumlu bir anlamı var hem de olumsuz bir anlamı var. Şimdi olumsuz anlamı en basit tanımıyla kibir diyebiliriz ve kendini beğenme
anlamına geliyor değil mi? Böyle kendini beğendiğin zaman kibirleniyorsun böyle. Gururlu oluyorsun. olumlu anlamda, pozitif anlamda övünme ve övünç anlamına gelir. Değil mi? Biz de sizlerle övünüyoruz. Böyle kutsal kitabınızı okuduğunuzda, anladığınızda, ondan sonra hatta karşılığında bize bunu anlattığınızda biz de sizle övünüyoruz. Bak ne güzel anlamışlar diyoruz değil mi? Gurur kendinizden emin olmaktır. Ve bazen gururla başkalarına kendinizi çok büyük göstermek için kendinizi övmeye başlıyorsunuz değil mi? Bazen gurur yapmak istemediğiniz şeyleri yaptırıyor size. Bazen gururla kendinizi başkasından üstün görüp başkalarına azarlıyorsunuz. Veya başkalarınızı kendi üstünlüğünüzden uzak tutuyorsunuz. Evet, gurur. Yani annenizi babanızı düşünün. Bazen çocukluklarını anlatıyor olabilirler veya üniversite hayatlarını anlatıyor olabilirler size. Veya eskiden çok yakışıklıydım. Beni gören dönüp bir daha bakıyordu bana diyor olabilir babanız, bilmiyorum. Veya harika basket oynardım. Veya harika futbolcuydum, çok iyi futbolcuydum. Bugün olmasa da veya öyle saçlarım vardı ki bugün yok ama o zaman çok iyiydi. Şeyler belki babanızdan duymuş olabilirsiniz. Böyle yaptığımızda bir şekilde gururumuzu gösteriyoruz. Sanki kafamız böyle kapıdan sığmayacak kadar bir balon gibi gittikçe şişiyor, gittikçe büyüyor gururdan. Şimdi çocuklar böyle kafamız balon gibi şiştiği zaman böyle gururdan ne yapıyorsunuz böyle bir şey şiştiği zaman? Balon şiştiği zaman kocaman patlatıyoruz, tamam. Evet, patlatırsınız değil mi? İsrail halkı ne kadar büyük oldukları, ne kadar doğru oldukları konusunda ruhsal olarak böbürlenip duruyordu. Biz en büyüğüz, biz en yüceyiz, biz en iyi olana sahibiz, biz yasa bizim, her şey bizim diyorlardı. Hatta burada Pavlus'u okuduğumuzda burada 6 böbürlenme görüyoruz. Kendileriyle 6 şekilde övündüklerini görüyoruz. İlk olarak birincisi, başka hiçbir ulusun sahip olmadığı Yahudi adıyla anılmakla övünüyorlardı 17. ayette. Sonra yine 17'de ikinci olarak yasaya olan güvenleriyle övünüyorlardı. Biz yasaya güveniyoruz diyorlardı. Tanrı diğer uluslardan farklı olarak yasayı onlara teslim etmişti. Yasa onların yasasıydı. Onlara aitti. Ve onları doğru kılmıştı. Onlara göre. Üçüncüsü, Tanrı ile övünüyorlardı. Yine 17. ayette. Yani Mısırlılar, Kenanlılar, Asurlular, Babililerin, Yunanlıların ya da Romalıların aksine onların tanrısı tek tanrıydı, tek gerçek tanrıydı. Doğru tanrıydı, gerçekten de tek gerçek tanrıydı. Ama bu böbürlenme daha farklı bir böbürlenmeydi. Dördüncüsü, Tanrı'nın isteğini bilmekle övünüyorlardı 18. ayette. Çünkü gerçek Tanrı onlara yasasını vermişti. Örneğin Mezmur 147:19-20'deki övgünün gurur haline gelmesine izin verdiler. Sözünü Yakup soyuna, kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir. Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu. Onlar onun ilkelerini bilmezler. Rabbe övgüler sunun diyor. Ve beşinci olarak da Pavlus, Tanrı'nın isteğini biliyorsun, en üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin diyor. Evet, biz Tanrı'nın isteğini en üstün değerleri yasadan öğrendiğimiz için biliyoruz diyorlardı. Biz Tanrı'nın iradesine sahibiz. Biz Tanrı'nın isteğini biliyoruz diyerek övünüyorlardı. Evet, Pavlus'un 6-16 ayetlerinde Yahudilerin yasayı duyduklarını ama öteki uluslardan onların yasayı uyguladıklarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda burada Yahudilerin mükemmel olanı yaptıklarını değil, bunun ne olduğunu bilmekle övündüklerini söylediklerine dikkat edin. Yani biz buradaki gerekleri yapıyoruz, yasayı yerine getiriyoruzla övünmüyorlar. Biz buna sahibiz. Biz yasacıyız. Biz legalistiz. Biz bununla övünüyoruz diyorlar. Bu bizde, bizim elimizde. Yani bunu yapmakla değil, buna sahip olmakla övünüyorlar. Buna dikkat edin. Altıncı olarak da tüm bu harika ayrıcalıkları başkalarına öğretebilecekleri için övünüyorlardı. Biz öğretiyoruz, biz eğitiyoruz. Bunu biz veriyoruz diyorlardı. 19-20. ayetlerde şöyle diyor Pavlus: Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Evet, körler, karanlıkta olanlar, akılsızlar ve çocuklarla ilgili bu ifadeler tam olarak Yahudi olmayanları suçladıkları şeylerdi. Yani Yahudiler Yahudi olmayanlara körsünüz, karanlıktasınız, akılsızsınız, çocuklarsınız diyorlardı. Ama Pavlus bunu döndürüp aynısını onlara söylüyor. Tüm bunların ne kadar dışsal ve şekilcilikle alakalı olduğuna dikkat edin. Evet, tüm bunlara sahiptiler ama yapmaları gereken şeyi imanla kendilerine uygulamadılar. Tüm bunlar onları kendi doğruluklarının sonuna getirmek ve gelecek olan kurtarıcıda doğruluğu bulmak içindi. Evet. Şimdi biz de arkadaşlar ne diyoruz? İzmir Protestan Kilisesi bir Presbiteryen kilisesidir. Protestan kiliseyiz. Reformcu bir kiliseyiz. Biz de sanki işte reformcu, biz reformistiz, reformcuyuz, kalvinistiz diyerek doğru olan bizde diyerek bununla böbürlenebiliyoruz. Bununla gurur duyabiliyoruz. Ama dikkat edin, işte ne diyoruz? İşte geleneğimize, iman ikrarlarımıza, inanç açıklamalarımıza, kilise düzenimize, litürjilerimize güveniyoruz. Hatta tüm bunların bizi kutsal yazıların kaynağa götürmesi gerektiğini unutarak biz buna inanıyoruz diyoruz. Biz buyuz diyoruz. Ve işte bir ton teoloji okuduk, bir ton teoloji biliyoruz diyoruz. Ve yanlış bir şekilde bunlarla övünüyoruz. Tabii ki Westminster inanç açıklaması veya kateşizmleri, uzun ve kısa kateşizmleri tabii ki bizleri bunun kaynağına, kutsal yazılara yönlendiriyor. Tabii ki bizleri doğru bir şekilde, doğru bir teolojiye yönlendiriyor. Ama bizim bununla gurur duymamız, bununla böbürlenmemiz çok yanlış. Evet kardeşler, bu gurur çok yanlış. Bizler eğer böyle bir gurur içerisindeysek büyük bir yanılgı ve günah içerisindeyizdir. Aynen Pavlus'un Yahudilere söylediği gibi, ne diyor? İşte hani yasa bizde diyorsunuz ama uygulamıyorsunuz. Yahudiler de yasanın onlarda olmasıyla böbürleniyorlar. Gurur duyuyorlar. Ama uygulamıyorlar, yerine getirmiyorlar. Evet, bizler de kutsal yazılara sahibiz. Bizler de bu inanç açıklamalarına, bu iman ikrarlarına sahibiz. Bunları okumalıyız, bunları yerine getirmeliyiz, bunları uygulayanlar olmalıyız. Şimdi bunu olumlu bir şekilde ifade edelim. Reform geleneğinde, inanç açıklamalarında, kilise düzeninde ve litürjilerde sahip olduğunuz tüm ayrıcalıklarla birlikte yani ne yapıyor? Bunlar artık böyle kafamızı dolduruyor. Yani kafamızda kafanız kadar büyük bir kalbe sahip olmanız gerekir. Büyük bir yüreğe sahip olmanız gerekir. Ve bu sevgiyle yaklaşmanız gerekir. Böyle kocaman bir kafayla, teoloji dolu bir kafayla değil veya uygulama dolu, yasa dolu bir kafayla değil. Kardeşler, sevgiyle yaklaşmanız gerekir. Tanrı'nın kutsal yazılarının bizlere aşıladığı, kutsal ruhun bizlere aşıladığı sevgiyle birbirinize yaklaşmanız gerekir. Bu sevgiyle birbirinizle konuşmanız gerekir. Bu teolojiyle, bu yasayla, bu kuralla değil. Burada Pavlus'un bunu bizlere aktardığını görüyoruz. Evet, büyük bir tanrıya inanıyorsunuz. Madem büyük bir teolojiniz var, şimdi bunu uygulayın. Madem Hristiyanım diyorsunuz, Protestanım diyorsunuz, kutsal yazılar elimizde diyorsunuz, o zaman sevginizi göstermeye hazır olun. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gösteriyorsunuz bu sevgiyi? Evet arkadaşlar, kendinize güvenmeyin. Unutmayın, Pavlus İsrail'in övündüğü tüm bu ayrıcalıkları sıralayarak bunların onları Tanrı katında doğru kılmak için ne kadar yetersiz olduğunu göstermek istiyor. Böylece İsrail'in gururunu Pavlus'un açıklamalarında görüyoruz. Şimdi 21, 22, 23, 24. Ayetlerde İsrail'in düşüşüne dikkat edin. Pavlus Yahudilerin övündükleri tüm iddialarını, ayrıcalıklarını ve ünvanlarını onlara geri veriyor. Şimdi de yasa balyozunu kullanıp yasa balyozunu onların üzerine indiriyor. 21. ayette şöyle diyor: "Başkalarını öğreten sizler kendinize öğretmiyor musunuz? Başkalarını öğreten sizler kendinize öğretmiyor musunuz? Sözde eğitmenler ama bu konuda eğitimsiz kalmışlar." Yani madem öğretiyoruz diyorsunuz, madem eğitim veriyoruz diyorsunuz ama eğitimsizsiniz, veremiyorsunuz, uygulamıyorsunuz. Yani sözde kalıyor söyledikleriniz. Başkalarını öğreten sizler kendinize öğretmiyor musunuz? Evet, öyleyse 21-22. ayetler, öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Evet, bizim terimlerimizde bütün gün işte bilgisayarınızın başında, işte sosyal medyanın, Facebook'un başında işte insanlarla ve yazışırken veya WhatsApp'ta tartışma gruplarında oturup başkalarına kendi inancınızı, işte nasıl inandığınızı, reform teolojisini, protestanlığı vesaire, bu inandığınızın üstünlüğünü anlatmak yerine, bu konularda ders vermek yerine 9. emri tekrar tekrar çiğnemeyin. Evet, Yahudiler bunu nasıl yapıyor? Pavlus İsa'nın Matta 5'te yasanın içsel ruhsal gücünü ortaya koyduğu öğretisini bu öğretisi açısından düşünüyor. Bunun söylendiğini duydunuz ama ben size söylüyorum, çalmayın. Ama Tanrı'nın size vermeyip komşunuza verdiği şeye göz dikiyorsunuz. Zina etmeyin ama bütün gün yüreğinizde şehvet duyuyorsunuz. Putperestlik yapmayın ama Tanrı'ya ait olan, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'dan esirgiyorsunuz diyor Malakiler, Malaki 3:8'de. Bu nedenle Pavlus kutsal yasayla övünürken, 23. ayette kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın diyor. Hezekiel 36'dan alıntı yaparak imansızların önünde Tanrı'nın adını lekelediklerini söylüyor. Evet, imansızların önünde Tanrı'nın adının lekelendiğini söylüyor. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor diyor. Bunu Yahudilere söylüyor. Evet, Pavlus tüm bu anlattıklarında Yahudilerin olası itirazlarını da ele alıyor. Ve bir Yahudi olarak, Pavlus da Yahudiydi ve bir Yahudi olarak bu itirazları tabii çok iyi anlıyor, çok iyi biliyor. Bunların geleceğini de bildiği için bu itirazlara cevap veriyor birer birer. Ama henüz bahsetmediği bir şey var. Yahudilerin kullanabilecekleri kozları vardı. hani kart oyunlarında, ben çok fazla kart oyunu oynamıyorum ama çocuklar, bazı kart oyunları var ya böyle, işte elinizde koz oluyor böyle değil mi? Koz diye bir şey var. Şimdi eğer kart oyunları oynuyorsanız ve size kazandıracak bir kartı mümkün olduğunca uzun süre saklıyorsanız buna koz diyorlar değil mi? Kozu elinizde tutuyorsunuz böyle sonuna kadar. Burada Yahudilerin bir kozu var. Bunu ellerinde tutuyorlar. Pavlus da bunu biliyor. Böyle bir itirazın da geleceğini biliyor. Neydi Yahudilerin kozu? Bunu hemen sonrasında görüyoruz. 25. ayette bundan bahsediyor. Sünnet. Yahudilerin kozu bu. Neden? Pavlus'un yazdığı günlerde Yahudi hahamlar şu öğütleri veriyorlardı. Tabii o zamanlar 1. yüzyılda, 1. yüzyıldan hemen önce Makabilerden beri işte sünnetli erkekler kesinlikle cehenneme gitmeyecekler. Sünnet İsrail'i cehennemden kurtaracaktır. Tanrı İbrahim'e sünnet olan hiç kimsenin cehenneme gönderilmeyeceğine dair vaatte bulundu. İbrahim cehennemin kapısının önünde oturuyor. Sünnetli hiçbir İsraillinin oraya girmesine izin vermez diyor. Evet, bu tabii hahamlar veya din bilginleri bu şekilde konuşuyorlardı. Bunları yazıyorlardı. Evet, Pavlus bu itirazları biliyor ve bu itirazları doğrudan ele alıyor. Sünneti hiç de kötülediğini görmüyoruz burada. Hatta sünnetin değerli, yararlı olduğunu söylüyor. Hiç kötülemiyor. Aslında şöyle 25. ayette sünnetin elbet yararı vardır diyor. Yani sünnet gerçekten de değerlidir diyor. Pavlus'un dışsal işaretlerin değersiz olduğunu söylemediğine dikkat edin. Dışsal işaret nedir? Biz de burada, bakın şurada Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Bunlar da dışsal işaretler. Yani dışsal işaretler bizim sakrament dediğimiz şeyler. Rabbin sofrası, vaftiz, aynen fısıh ve sünnet gibi eski antlaşmadaki sakramentlerin yeni antlaşmadaki işaretleri. Ve bunların değersiz olduğunu, yararsız olduğunu söylemiyor Pavlus. Onların bir değeri, bir 25. ayette onların bir değeri, bir yararı var. Yani nasıl yani? Şöyle diyor, ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Tam Grekçesine baktığınız zaman yasaya karşı gelirsen sünnetliliğin sünnetsizlik olmuş olur diyor. Evet, Pavlus'un argümanı yasanın tamamını yerine getirmediğiniz sürece sünnet sakramentinin size doğruluk getiremeyeceği argümanı. Evet, başka bir de işte Tanrı'nın lütfuna erişmek için sadece sünnete güveniyor iseniz sünnet boş ve değersizdir. Sadece dışsal işarete güveniyorsanız sünnet boş ve değersizdir. Pavlus şöyle diyor, eğer sünnet sakramentiyle doğru olmak istiyorsanız o zaman yasanın her zerresini yerine getirmelisiniz. evet, sünnet doğru kılmıyor zaten. Rabbin sofrasına geldiğinizde de doğru kılınmıyorsunuz, vaftiz olduğunuzda da doğru kılınmıyorsunuz. Sizi doğru kılan Mesih'in kendisidir. Ve bu doğruluğu sizleri aklayarak sizlere kendi doğruluğunu veriyor. Evet, aslında İsrail'in tarihi bunu zaten göstermiştir. Peygamber Yeremya İsrail'in sadakatsizliği yüzünden topraklarının harap olduğunu, tapınaklarının yıkıldığını ve yürekleri sünnetsiz olduğu için sünnetsizlerle birlikte yargılanacaklarını söylemişti. Yani İbrahim cehennemin kapısında durup sünnetlilerin cehenneme girmelerini engellemiyor. Yahudi hahamların söylediği kutsal yazılara çok ters düşüyor. Hatta Yeremya sünnetsizlerle birlikte yargılanacaklarını söylüyor Yahudilerin. Evet kardeşler, eğer sizi Tanrı'nın önünde kabul edilebilir ve doğru kılmak için suyun ne anlama geldiğine değil de vaftiz suyunun kendisine güveniyorsanız, yani o suyun anlamına değil, vaftiz suyunun kendisine güveniyorsanız, o zaman sizin de başınız belada demektir. O suyun anlamına bakın. Vaftiz suyunun kendisine değil, vaftiz suyunun anlamına bakın. bu nedenle suyun ne kadar çok olduğu veya suyun içine gömüldüğünüz veya gömülmediğiniz değil, o suyun anlamı önemli. O suyun size serpilmesi, dökülmesi veya o suyun içine girmeniz değil, o suyun anlamı önemli. Buna bakın. Buna tabii siz çocuklarda dahilsiniz. Gencinden yaşlısına kadar hepiniz vaftiz edildiniz ama sadece suya değil, sizi günahlarınızdan arındırabilecek, sizi günahlarınızdan arındırabilecek olan Rab'be güvenmeniz gerekiyor. Evet, Galatyalılar 5'te şöyle diyor. Galatyalılar 5 2-6'da bakın, ben Pavlus size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç ama hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yazının tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. Evet, Pavlus Galatyalılarda bizlere bunu hatırlatıyor. Evet, sünnetin ne anlama geldiğine iman et, sünnetin ne anlama geldiğine iman etmeksizin sünnet törenine bağlı kalanlara Pavlus sünnetin anlamını tersine çeviriyor. 26-27. Ayetlerde yasayı yerine getirebilen herkesin sünnet olmuş gibi olacağını söylüyor. Yasayı yerine getiren herkes sünnet olmuş gibi olur diyor. Aslında gerçek bir İsrailli olmanın yasada dinlenmekten değil, müjde tarafından dokunulmaktan geldiğini söyleyerek böyle bir sonuca varıyor. Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır diyor. Evet. Burada dört ifade kullandığını görüyoruz. Dört zıt ifade kullanıyor. Çünkü gerçek Yahudilik dışsal değil, içseldir diyor. Nereden geldiğinize bağlı değildir. Çünkü İsa Mesih'e inanırsanız Tanrı sizi ailesinin bir üyesi olarak kabul edecektir. Gerçek sünnet fiziksel değil, bedensel değil, bedende değil, yürektedir. Dışsal bir şeye değil, Tanrı'nın içimizdeki işine dayanır. Arkadaşlar, her biriniz yüreklerinizi şu anda Rab'be getirin ve bir bakın. Gerçekten de Rab yüreğinizi sünnet etti mi, etmedi mi? Bir yoklayın, görün. Aynen mezmur yazarının söylediği gibi, yokla beni, sına beni ey Tanrım diyor ya. Siz de bir yoklayın, yüreğinizi bir yoklayın. Gerçekten eğer komşunu da kendin gibi sevmiyorsan, acaba Tanrı o yüreği sünnet etti mi? Gerçek sünnet bedende değil, yürektedir. Dışsal bir şeye değil, Tanrı'nın içimizdeki içine dayanır, işine dayanır. Gerçek sünnet harfle değil, ruhla olur. Yani gerçek sünnet yasayla değil, müjdeyle olur. Yasaya itaat etmenize değil, kutsal ruhun çalışmasına dayanır. Gerçek Yahudilik insanlardan değil, Tanrı'dan övgü alır. Evet, biz insanın övgüsüne bakmıyoruz. Tanrı'nın övgüsüne bakıyoruz. Bu nedenle birbirimizi dışsal bir uygunluk ya da doğruluk testine veya doğruluk standardına göre yargılamamalıyız. Evet, bugün nerede dinleniyorsunuz? Bugün neyle dinleniyorsunuz? Nereye yaslanıyorsunuz? Kendi işinize mi, yoksa İsa Mesih'in işlerine mi dayanıyorsunuz? Kendi işinize mi, İsa Mesih'in işine mi dayanıyorsunuz? Martin Luther, Pavlus'un buradaki amacının kibirlileri alçaltmak ve kötü durumlarını tam olarak anlamalarını sağlamak, onlara lütfa ihtiyaçları olduğunu öğretmek, kendi doğruluklarını yok etmek, böylece derin bir alçak gönüllülükle Mesih'i aramalarını, günahlarını itiraf etmelerini ve böylece lütfu kabul edip kurtulmalarını sağlamak olduğunu söylemiştir. Evet, Mesih'in doğruluğuna ihtiyaç duyuyor musunuz? Mesih'in doğruluğuna ihtiyacınız var mı? Yoksa ben kendi doğruluğumla idare ederim, ben kendi doğruluğumla zaten kavruluyorum mı diyorsunuz? Benim yasam bana yeter, ben kendi gemimin kaptanıyım, bu yeterlidir mi diyorsunuz? Evet, bugün Mesih'in doğruluğuna olan ihtiyacınızı görmek için alçak gönüllülük gösteriyor musunuz? Evet, John Calvin bugün okuduğumuz ayetleri şöyle yorumlamıştır. Tanrı korkusundan ciddi bir şekilde etkilenen ya da duygulanan hiç kimse gözlerini göğe kaldırmaya cesaret edemez. Çünkü gerçek doğruluğa ulaşmak için ne kadar çabalarsa ondan ne kadar uzak olduğunu o kadar net fark edecektir. Arkadaşlar, bugün Mesih'e bakın. Sağınıza solunuza bakmayın. Kendinize bakmayın. Bugün Mesih'e bakın. Bugün ona yaslanın. Ona dayanın, onda dinlenin. Evet, onda güvendesiniz, rahat olun. Mesih'te dinlenebilirsiniz. Mesih'te dinlenin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, kutsal sözün aracılığıyla bugün bize kendi işimize ve dışsal ayrıcalıklarımıza güvenmenin ne kadar boş olduğunu gösterdin. Bizleri gururumuzu kırıp Mesih'in işlerinde dinlenmeye çağırdın. Şimdi öğrendiklerimizi yüreklerimize mühürle ve bu gerçekleri günlük hayatımızda uygulamamızı sağla ve bizlere güç ver diye dua ediyoruz. Yalnızca vaftiz suyuna veya dışsal biçimlere değil, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfuna yaslanmamızı sağla. Yüreklerimizi, düşüncelerimizi ve ellerimizi sana adıyoruz. Tanrımız, kilisende teolojik bilgi yerine sevgi, alçak gönüllülük ve hizmet ruhu yeşersin diye dua ediyoruz. Bizi kendi doğruluğumuza sırt çeviren ama Mesih'in doğruluğunda dinlenen imanlılar olarak sürekli yenile diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.